Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine Hayata Dokunan Sözler'de Sayın Selim Cerrah'la birlikte stüdyodayız. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyiciler, bu akşamı, bu akşamın gecesinden sabahına Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini, doğumunu kutlayacağız. Her yıl dünyadaki bütün Müslümanlar 12 Rebül Evvel olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata teşrifinin, dünyaya gelişinin müjdesini, neşesini yaşarlar. Bizim programımızın da bugüne denk gelmesine ayrı bir güzellik, ayrı bir tevafuk olarak da telakki ediyorum Sayın Cerrah. Şimdi biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden de yürüyen bir sürü tartışmaların olduğu bir güncelden, aktualiteden de geçiyoruz. Herkes ya da ortalama insanlar Efendimizin ismi veya bahsi geçtiğinde onu motamot, didaktik bir dinin sadece söyleyerek, tebliğ eden, anlatan kimliği kişiliği gibi algılıyorlar. Bizim doğrusu geleneksel İslami anlayışımız da epey bu anlamda köreldi. Sizce Hazreti Peygamber'in yeryüzünde kıyamete kadar tebliğden başka da, aslında onun tebliği ne anlama geliyordu? Tebliğden başka da ne gibi görevleri vardı ümmeti ve insanlık için?
Önce bir defa sonsuz salat ve selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Şimdi tabii o bir beşer. Ama sıradan bir beşer değil. Diğer beşerden, diğer insanlardan farklı ve üstün özellikleri var. Zaten işte peygamberlerin sıfatları var. İşte ismet, tebliğ, fetanet gibi.
O beş temel peygamber sıfatı var. Evet.
Onlar bizim peygamberimiz. Bir de ahir zaman peygamberi altıncısı olarak son peygamber. Şimdi üstün bir zeka. Tabi peygamberlerin hepsinde var. Onlar işte günahlara karşı korunmuşlar. Allah'ın himayesi, gözetimi altında bir hayat var. Efendim, fetanet üstün bir zeka var. Yani bu özellikleri var. Şimdi tebliğ temel görev. Peygamberlerin ve o peygamberlerin yolunda yürüyen insanların da temel görevlerinden bir tanesi tebliğ. Ne demek tebliğ? Peygamber açısından Allah'tan aldığı hikmetleri, hakikatleri, ölçüleri insanlığa öğretmesi, anlatması, onların kendisi yaşaması, onların yaşaması için gayret sarf etmesi onun temel görevlerinden bir tanesi. Ve mesela Nisa suresinde eğer bu görevini yerine getirmezsen diyor Allah onu çok ağır tehdit ediyor. Yani şayet tebliğ görevini yerine getirmezsen bu çok ağır tehditler var bu konularla ilgili olarak. Onun için o bir zorunluluk peygamberlerin tebliğ vazifesi. Bir sorumluluk olmanın yanında bir zorunluluk da aynı zamanda ve ihmal edilemez bir görev. Orada aksaklık olmaz. Temel görev o çünkü. Şimdi güncel tartışmalar dediğiniz meseleye de kısaca bir atıfta bulunalım. Şimdi bize düşen, önce bir defa önümüze düşmüş olan örneği takip etmek. İnsanın peygamberle ilişkisi bir taklit ilişkisi değildir. Bir takip ilişkisidir.
Eyvallah.
Yani bir şeyin aslı dururken taklidini hiç kimse istemez. Yani bir hareketi motomot taklit etmek o hareketi yapmış olmak demek değildir. Ama takip etmek, izlemek başka bir şeydir yani. Peygamberler evvel emirde yeryüzünde iz bırakmış insanlardır. Neden iz bırakmışlardır? İnsanlar o izlerden yürüyerek hakikate vasıl olsunlar, ulaşsınlar diye iz bırakmışlardır. Onların insanların izleyinde, belleğinde bu açıdan önemli bir yerleri vardır ve var olmalıdır her şeyden önce. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la ilgili yazılmış çokça kitaplar var, kaynaklar var. Çok şükür çağlar boyunca alimlerimiz onu anmak, anlamak, onu yeniden hayata dahil etmek için. Yani bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden en temel farklarından belki bir tanesi şu, hayatının bütün boyutları en ince detayına kadar kaydedilmiş olmasıdır. Mesela Hazreti İsa ile ilgili o da bir peygamber olmasına ama bunu söyleyemiyoruz.
Musa Aleyhisselam ile ilgili
de söyleyemiyoruz.
İbrahim Aleyhisselam ile ilgili.
Herkese.
Ama Hazreti, en net Efendimiz Aleyhisselam.
Yani Aleyhisselam. En son peygamber olması, her şeyin yani kayıt altına alınmış olması, bunların tetkikinin,
bu da bir lütfu ilahi.
Tabii kritiğinin tetkikinin yapılmış olması vesaire. Yani bunlar işte 80'li yıllardı yanılmıyorsam Amerika'da bilgisayarda bir program yaptılar ve dünyanın en büyük insanı kim diye. İşte bilgisayar programına herkesle ilgili işte şeyler, verileri girdiler ve bilgisayar programı Hazreti Muhammed'dir dedi. O demeseydi de öyleydi, ayrı bir mevzu ama onlar onu arzu etmiyorlardı. Ama o sonuç çıktı. Dolayısıyla böyledir. Yani baştan sona kadar hayatı tevsik edilmiş, vesikalandırılmış, tetkik edilmiş bir insan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu yönüyle de önemli ve değerli bizim için. Ama gelin görün ki bu modernizm akımı, yani aklın merkeze alınması, maneviyatın dışlanması, hakikatin ölçüsünün işte efendim bilimsellik olarak ortaya konulması, işte sosyoloji buradan doğdu, diğer bilgiler, yani bilimsel olup olmamak meselesi, bunlar kritik meseleler. Şimdi burada kriteri nereye koyacağız? Yani bu önemli bir şey. Peygamberle din, peygamberle insan, peygamberle Allah ilişkisinde kriter kalbe konulacak. Bu kadar vesikalar var olmasına rağmen. Yani bir peygamber ancak salim bir kalple anlaşılabilir, anlaşılmalı. Şimdi bugün peygamberin sireti, yaşam tarzı ve sünneti dediğimiz hadise, siret veya sünnet dediğimiz hadise önemli bizim için. Bağlayıcı değerde. Hadisleri de önemli ama hadisler kritik edilmiş tabii. Yani hadislerle ilgili çok ciddi disiplinler ortaya konmuş. İşte efendim sahih, metruk, müdelles vesaire falan. Bunlar usul hadiste ve usul fıkıhta bunların şeyleri var. Ölçüleri konulmuş. Ve peygamberle bugün geldiğimiz modern dünyada veya bugünkü dünyada modernin de ötesi deniyor, postmodern vesaire deniyor dünyada, bir kısım çabalar peygamberle Kur'an'ı harbettirmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani sanki peygamber başka bir şey, Kur'an başka bir şeymiş gibi bir anlayış inşa edilmeye, bize anlatılmaya, aktarılmaya çalışılıyor. Şimdi bu pencereden baktığımız zaman ben bugün Kur'an-ı Kerim'deki 10 ayeti celile mealini dinleyicilerimizle paylaşayım.
Evet.
Kur'an bize nasıl bir peygamber tanıtmış? Daha çok var da ben hani 10 tanesini diyelim ki buraya aldım. Yoksa bu konuda bir sürü ölçülerimiz var.
40'a yakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili direkt ayet var. Bağlamından bakırsa 100'e yakın
çok,
ayet çıkıyor.
Çok, evet. Çok evet. Fazla ayet var, ölçü var. Şimdi birincisi Ahzab suresinden ayetin numarasını şimdi hatırımda yok ama her cuma günü okuyoruz. Hepimizin bildiği bir ayet. Biz estağfirullah. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi.
Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
Hepimizin ezberlediği, yani duyarak seman ezberlediğimiz bir ayet. Ne diyor? Şüphesiz ki Allah ve melekler nebiye salat ederler.
Salat ederler.
Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve ona tam bir teslimiyetle selam verin. Şimdi Allah'ın salatı başka, nebinin salatı başka, insanın salat. Salat kavramını o zaman belki konuşmak çok geniş tabii. Burada kısaca salat namaz demek ve dua demek ama destek de demek aynı zamanda. Allah peygamberi destekler salat eder derken. Allah onu kuvvetlendirir, teyit eder, tekit eder, destekler. Onu yardımsız bırakmaz. Melekler de onu destekler. Yani ey insanlar siz de destekleyin. Nasıl? Ona dua edin. Değil mi? Onun mücadelesine yardım. Yani Allah'ın salatıyla insanın salatı aynı değildir. Yani bunlar birbirinden ayırmamız da gerekiyor her şeyden önce. Şimdi bu ayet bile bir başına yeter. Yani Hazreti Peygamber'in konumunu Cenab-ı Hakk'ın nezdinde idrak etmek, anlamak için. Başka hiç kimse için böyle bir söz söylenemez yani. Ama insanlar hadlerini bilmedikleri için, hudutsuzca, futursuzca davrandıkları için kendilerini peygamber konumunda da görüyorlar veya görmek istiyorlar ki bu çok tehlikeli bir gidişat. Şimdi ikinci bir ayet-i cellemiz Enbiya suresinin 107. ayet-i cellesi. Zannediyorum toplumun %70'inden fazlası bu ayeti de bilir diye tahmin ediyorum. Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Herhangi başka bir şey için değil. Alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın şimdi insanlara değil, Müslümanlara değil, Araplara değil, Türklere değil, ötekine beri. Şimdi bak sadece insanlık alemine değil. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Yani Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hak nezdindeki konumu bu. Bütün alemlerden daha müstani, daha üstün. İşte efendim karıncalar alemi, arılar alemi, filler alemi, nebatat
gezegenler alemi,
gezegenler alemi, arş, ferş, kürsi, lev, kalem,
dağlar, bütün bu taşlar,
taşlar, dereler. Bütün o alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir insandan bahsediyoruz. Ona sonsuz salat ve selam olsun yani. Dolayısıyla şimdi rahmet, yani Rahman isminin de bir anlamda tecellisi, Cenab-ı Hakk'ın Er-Rahman ismini de burada tabii çokça hatırlamak ve zikretmek gerekiyor belki. Cenab-ı Hak Rahman ismiyle bütün mevcudatı rızıklandırır, bütün alemlerin ihtiyacını ben karşılarım diyor. İhtiyacını karşıladığım bu alemlerin bir tane ihtiyacı kalmış, onlara merhamet edecek bir lider, o da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani insan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'la ilgili konuşurken hani şimdi adam çıkıyor diyor ki işte onun için sallallahu aleyhi ve sellem demek ona yağcılık yapmaktır diyor. Haddini bil. Yani dolayısıyla insanlar bir kere insanın peygamberle olan ilişkisi, irtibatı çok köklü bir ilişkidir. Çok derindir, çok meveddet yüklü, sevgi yüklü, adanmak, bağlanmak yüklü bir ilişkidir. Öyle olması gerekir. Yani dolayısıyla yani insan biraz edebini de takınmalı. Yani kimden yani şimdi sıradan bir devlet yöneticisiyle bile muhatap olduğumuzda gidip tıraşımızı oluyoruz, kıyafetimizi kravat takıyoruz yani böyle
ayakkabımızı boyatıyoruz. Tabii, en yeni elbiselerimizi giyiyoruz.
Değil mi?
En kibar üslubumuzu, en minnettar duruşumuzu ve mimiklerimizi takınarak gidiyoruz yani.
Dolayısıyla burada bütün alemlere rahmet olan bir zattan bahsediyoruz yani. Tamam? Biraz insan bu konuda da hani hepimiz edebimizi takınmalı. Onun o mehabetine uygun bir şekilde yaşamalı ve davranmalıyız. Evet. Ali İmran suresi 31. ayeti celle. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bakın burada çok güzel bir ölçü konuyor diye. Allah'ı seviyorsanız beni sevin demiyor. Bana tabi olun. Yani burayı ayırmamız gerekiyor. Evet, Efendimiz sevgi peygamberidir. Eyvallah, bunda bir problem yok. Ama Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı sevgimizin ispatı olarak kendisini sevmemizi değil, kendisini izlememizi. Ya bu ayet
takip yani, etmemizi.
Takip etmemizi, yani iz bırak. Yani bunu peygamber kendisi söylemiyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri Peygamber Aleyhisselam için söylüyor onu. Yani onun diliyle Cenab-ı Hak konuşmuş oluyor burada. Eğer Allah'ı gerçekten seviyorsanız peygambere tabi olacaksınız. Yani peygambere efendim tabi olmak, onun yaşadığı gibi yaşamak, onun düşündüğü gibi düşünmek, onun anladığı gibi
yani
anlamak.
Yani hadisini, sünnet-i seniyyesini, kavli, fiili sünnetlerini değil mi? Tatbik etmek.
Yani eyvallah.
Onu benzeşmeye izlemek, çalışmak değil
onu
mi?
Onu izlemek.
Eyvallah.
Onu izlemek.
Eyvallah.
Yani seven sevdiğine tabi olur.
Evet.
Yani seviyorum demek kuru iddiadır yani.
Boyasına boyanmak mı hocam?
Evet. Yani işte Bakara suresi Sıbgatallah diyor ya Allah'ın boyası.
Ya.
Yani işte onun boyasıyla boyanmak gerekiyor. Bir başka ayetimiz de Kehf suresinin 110. ayeti. Mealen paylaşayım. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Lakin bana vahiy gönderiyor.
Evet.
Yani bir peygamberi diğer insanlardan ayıran temel ölçü Cenab-ı Hakk'ın onu muhatap almış olması. Allah, diğer peygamberler, bizim peygamberimiz çok büyük tabii. Şimdi diğer peygamberlere kitap var, bir seferde indirilmiş kitap olarak. Hazreti Peygamber'e ise aleyhissalatü vesselam 23 yıl boyunca
ayet ayet, sure sure, olay olay değil mi?
Yani sürekli Allah'la muhatap olmuş yani. Şimdi deniyor ki cennet tasvir edilirken hadislerde bir insan diyor rüyetullah ile muhatap olduğunda Cenab-ı Hakk'ı cennette nasıl göreceğimiz bir dünya gözüyle görmek mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak cennete tecelli edecek. Tecelli ettiğinde onu insan o tecelliyi gördüğünde Cenab-ı Hakk'ın tecellisini oradan evine gittiğinde hane halkı ona diyecek ya bu sensin ama sendeyiz. Yani o kadar güzelleşmiş olacak. Çünkü cemalin, güzelliğin izi ona yansıyacak. E şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam 23 yıl boyunca onun tecellisine mazhar olmuş yani.
Eyvallah.
Yani bu güzellik nasıl ifa edilebilir ki? Onun için bir beşerim. Evet, Hazreti Peygamber bir beşerdi, insandı. Bizim gibi acıkıyordu, bizim gibi yiyordu, ihtiyaçları vardı. Bizim gibi tuvalet ihtiyacı vardı, o ihtiyaçlarını görüyordu. Onu melekleştirmenin anlamı yok. Yani Hazreti Peygamber'i bazıları ulaşılmaz bir yere koyuyor. O peygamberdi canım. Onu hayır öyle değil. Yani Allah peygamberlerini toplumlar onları örnek alabilsin diye insanlardan seçti.
Yoksa eğer bir melek
ulaşılmaz varlıkları peygamber seçecek olsaydı melekleri melek peygamber olarak gönderirdi Allah. Yani peygamberler ulaşılmaz insanlar değillerdir. Ulaşılır, izlenilir, takip edilir, yollarından gidilir insanlardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da bizim için ulaşılır bir insandır. Ama ulaşılır bir insandır diye onu bizim kendi aramızdaki gibi de ona davranamayız. Yani evet. Ayet bunu zaten diyor ki peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın diyor ayet. Yani yasak var bu konuda. Dolayısıyla aziz dostum evet bir beşer ama sıradan bir fevkal beşer bir beşerdir yani. Beşerin kabiliyetlerinin, liyakatinin efendim üstünde, üzerinde bir takım meziyetlerle efendim bezenmiş, güzelleştirilmiş bir peygamberimiz var çok şükür. Bize düşen onu aşırı derecede övgüyle yücelterek ulaşılmaz bir yere koymak değil, efendim onun bıraktığı izlerden yürüyerek ulaşılır bir hale onu dönüştürmek. Hayatı da gözlerimizin önündedir işin doğrusu kaydedilmiş başında söylediğimiz gibi. O hayattan kendi hayatımıza izler, izdüşümler oluşturmamız da gerekiyor aziz dostum.
Eyvallah.
Şimdi bir başka ayet de Necm suresi 3. ve 4. ayet. Hani hep bu da bilinen bir ayet. İşte وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنِ يُوهَا
değil aslında mi? Bir şey söyleyince hevasından evet, söylemez.
O kendi hevasından, aklından, nefsinden, hevesinden konuşmaz. Onun söyledikleri vahiy, vahyedilen hakikatlerdir. Ama وَحْنِ يُوهَا yani diyelim ki ayet şimdi vahiy iki türlü. Vahiy metluf, vahri gayri metluf deniyor. Yani Allah'ın gönderdiği vahiy veyahut da manası Allah'tan gelen ama lafzı peygambere ait olan, tilavet olunmayan vahiy yani. Şimdi Hazreti Peygamber'in beşer olarak tabii ki insanlarla şakalaşmaları var, komşuluğu var, bunlar değil. Ama dinle ilgili hususlar burada bunun altını çizmek gerekiyor. Bir şey hayata dairse, bir şey inanca dairse, bir şey topluma dairse, bir şey dine dairse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hususlarda söz söylüyorsa o söz ayettir veyahut da nastır yani. Çünkü dinin kaynağı temel olarak ikidir. Yani ayet ve sünnet, nas. İkisi de nastır. Yani, dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi arzularına göre lafı eğip bükmezdi. Hadiseleri din açısından, toplum açısından, insan açısından, insanlık açısından süzerek, ölçerek. Ona cevami-ül kelim denilmiştir zaten. Yani az sözde çok şey ifade edebilen bir insandı. Yani ben Arapların en fasihiyim diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani az sözde çok şey ifade edebilme yeteneğini Cenab-ı Hak ona ilham etmiş, öğretmiş. O da ona göre bir hayat yaşamış aziz dostum. Şimdi bir başka ayeti cellemiz Ahzab suresi 45-46. Ayetler. Ey Nebi, bu da bilinen bir ayettir. Metnini okumayayım vakti tasarrufu kullanalım diye. Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak ve Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik diyor. Şimdi Nebi, elçi yani. Efendim şahit, bizim imanımızın şahidi, hayatımızın şahidi. Yani peygamber bize öte dünyada şahitlik yapacak ümmeti olduğumuza şahit olarak. Müjdeci bize hep güzel şeyleri müjdeledi. Allah'ın rızasını kazanabilmenin yollarını. Bir uyarıcı bir de kötülüklere karşı uyardı bizi, ikaz etti bizi. Yani eksik, yanlış, günah, kusur olan şeylerden koruyabilmek için. Burası ilginç. Allah'ın izniyle bir davetçi. Ve da'iyen ilallahi bi izni. Yani gerçekten bir insanın daveti, Allah'a daveti halis ise ona Allah izin verdiği için o halis daveti yerine getirebiliyor yani. Öbürü nefsine davet ediyor, kibrine davet ediyor, egosuna. İşte o tartışa peygamberi ve peygamberliği tartışanlar kibrine ve nefsine davet eden insanlardır. Yani aslında onlar için peygamber bir araçtır, bir vasıtadır. Postacıdır. Kendilerine şöhret temin etmek için vesaire falan maalesef. Yani böyle bu tür hasta kalın ve da'iyen ilallahi bi izni. Allah seni kendi izniyle dinine davetçi olarak gönderdi diyor. Burası önemli ve nur saçan bir kandil olarak seni gönderdik diyor. Ayet-i Celle Ahzab suresi 45-46'da değerli dostum. Bir de Nisa suresinin 59. ayet-i cellesi yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili. Ey iman edenler, Nisa 59. ayet, ey iman edenler. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi iki bölüm bu ayet. Birinci evet. bölüm Allah'a ve Resulüne mutlak itaat. İkinci bölüm orada o mutlak itaatin yanında sizi yöneten yöneticilere de Allah ve Resulüne itaat ediyorlarsa itaat edin.
Hı hı.
Ama yöneticilerle veya kendi aranızda ihtilafa anlaşmazlığa düştüğünüzde o zaman meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Yani bu ayet genelde toplumda çok anlatılan bir ayet ama birinci bölümü çok anlatılır. İkinci bölümü daha mühimdir. Yöneticilerle veya kendi aranızda ihtilafa düştüğünüzde hakem Allah ve Resul olacak. Yani Kur'an ve sünnet hakem olacak. Dolayısıyla aziz dostum gerçekten inanıyorsanız tabii yani o hem hayırlı hem de netice bakımından çok daha güzeldir diye de ayet kaydını ortaya koyuyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim hayatımızın hem banisi hem hakemidir aynı zamanda. Yani onun hayatından, onun hükümlerinden ihtilaflarımızı, problemlerimizin çözüm yollarını da aramamız, araştırmamız ve bulmamız gerekiyor. Efendim bir başka ayeti celilemiz Fetih Suresinin 28. ayeti celilesi. Yani son ayetidir bu aynı zamanda Fetih Suresinin.
Uzunca, Muhammedun Resulullah diye başlayalım.
Eyvallah. Uzunca bir ayet. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler.
Yumuşaktırlar.
Onlar rükû ve secdelerde Allah'ın efendim fazlını, lütfunu, ihsanını, keremini ararlar diye anlatıyor. Şimdi aziz dostum, kafirlere karşı sert yani tavizsiz, yani kafir sana küfrünü dayatıyorsa o küfre teslim olmayacaksın diyor. Müminlere karşı ise merhametli olacak, şefkat kanadını indireceksiniz birbirinize karşı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki yani kafirlere karşı sert tavrını, önünüze gelen kafiri öldürün, işte haklarını alın anlamında değil. Kafir size hükmünü, küfrünü dayatıyorsa ona karşı tavizsiz olun. Sağlam durun, dik durun ona karşı. Bunu anlatıyor aziz dostum. Bu ayet uzunca bir ayet.
Evet.
Mealini dinleyicilerimiz inşallah Fetih Suresinin son 28. ayetin mealini onlar okurlar, bakarlar ona inşallah. 9. ayeti cellemiz de yine Ahzab Suresinin 21. ayeti celilesi. Orada da buyuruyor ki sizin için Resulullah Allah'ı ve ahiret gününe inananlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel bir örnektir. Üsve-i hasene kavramı burada. Yani takip edilecek en güzel örnek. Yani üsve-i hasene Hazreti Peygamber için kullanılan Kur'an'daki kavramlardan bir tanesidir. Üsve yani yolundan gidecek ama hasene güzellikle. Yolundan gidilecek olan kişi. Bu Üsve-i Hasene kavramı bir de Hazreti İbrahim için kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Dede torundurlar yani. Dedesi için kullanılan bu sıfatı Allah Hazreti Peygamber için de ne yapmıştır?
Kullanmıştır.
Kullanmıştır. İkisi de güzel örnektir. Hazreti İbrahim biliyorsunuz işte hem Hristiyanlık hem de Yahudilik dini de onun torunları içerisinde.
Üç arasında. Üç dinin babası olarak semavi dinlerin tamamı.
Yayılmıştır, yaygınlaşmıştır. Ama tabii ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da dedesinin izinden yürümüştür. Dedesi gibi o da çileye, yokluğa çok aşina bir hayat yaşamıştır. Dünya diyor, sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya mümine zindan, kafire cennettir diyor. Şimdi bu hadis-i şerif önemli şundan dolayı. Yani Ya nasıl olur? Yani mümin dünyada rahatlık, huzur görmeyecek mi? Yani hayır, öyle değil. Mesele şu. Bir dünya mümin dünyada ne kadar zengin, güzel, huzurlu, ferah yaşasa yaşasın, ahiretteki huzuru ve rahatlığı görünce ya burası zindanmış diyecek. Bir kafir dünyada ne kadar eziyet çekmiş olursa olsun, cehennemdeki azabı görürse ya cennetmiş orası diyecek. Yani hadisin bu boyutunu da görmek gerekiyor. Yoksa yani biz gidelim kendimize işkence ederek bu dünyada bir hayat yaşayalım denmiyor bize. Yani öte dünyanın ufku dünyamıza taşınmış oluyor. Öte dünyanın ufkunu bu dünyaya taşımamız gerekiyor. O açıdan en güzel örnektir Hazreti Peygamber aleyhisselam. Yani açlıksa açlık çekti, zulümse zulüm gördü. Efendim fetihse fetih yaşadı. Yani mücadele ise mücadele yaptı. Yani suçlanmaysa suçlandı. Ama liderse liderlik de yaptı yani. O açıdan bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ve son ayeti celilemizi de tamamlayalım. Cuma suresi 2. ayeti celile. Çünkü ümmilere kendi içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Ümmilere, ümmi kavramı genel olarak okuma yazma bilmeyen şeklinde tarif ediliyor. Halbuki biz biliyoruz ki Mekke'de okuma yazma bilenler vardı. O zaman ümmi kavramı okuma yazma bilmeyen değildir. Hazreti Peygamber dahi mutlak manada okuma yazma bilmeyen birisi değildi. Az çok okur yazardı yani.
Evet.
Ümmi kavramı daha önce diğer dinlerin mabetlerine gidip de oradaki din adamları tarafından inancı bozulmamış kişileri ifade eder.
Yani haniflik olarak geçen siyerde.
Evet, haniflik.
Haniflik yani. Hanif dinle mensup
yani
insanlar.
Şöyle, kurumsallaşmış bir dinin müntesibi olmayan kişilere ümmi deniyor. Yani kilisenin diyelim ki veyahut da havranın öğrettiği bozuk inançtan korunmuş kişilere ümmi diyoruz. Yani bu diyelim ki hani doğuya doğru.
Ebubekir Efendimiz için mesela Hanif diye oldu.
Evet. Yani doğuya doğru gittiğimizde işte Budizm, Şintoizm vesaire gibi kurumsallaşmış yapıların da gene aynı şekilde bozmadı. Yani herhangi bir şekilde örgütlü bir din ve inancın içerisine girmemiş. Mekke'de zaten örgütlü bir din yok. Yani Mekke'de herkesin kendi putu var. Herkesin evinde. Yani bir putçuluk var ama işte 4 tane büyük put var. Lat, Menat, Uzza gibi. Onlar da belki başka bir zaman neyi temsil ediyor o da konuşulur ama yani burada Menat parayı, Uzza izzeti, gücü temsil ediyor. Yani bunlar şey değil yani basit şeyleri yani rastgele isimlendirmeler değil yani.
Dördü de dişi üstelik diyeceğiz.
Eyvallah. Yani dolayısıyla zaten melekleri de dişi diyor şeyler.
Özellikle dişiler.
Müşrikler fakat kız çocuklar olunca da yüzleri kızarıyor öfkeden. Yani evet. Biraz kadın erkek ilişkilerinde de
o da akli sorun. Şeylerini gösteriyor. Yani, evet, tenakuzlarını yani, değil mi?
Çelişkilerini, çatışmalarını gösteriyor. Dolayısıyla ümmilere kendi içlerinden bir peygamber gönderiyor. Niçin gönderiyor? Onları Allah'ın ayetlerini okumak için. Evet. Birinci, iki, onları temizlemek için. Evet. Üç, onlara kitabı ve hikmeti öğretmek için bir peygamber gönderen Allah'tır. Dolayısıyla aziz dostum, Hazreti Peygamber aleyhisselamın doğumu vesilesiyle yani viladet kandili, mevlid kandili vesilesiyle bu gece idrak edilecek inşallah. Böylelikle Kur'an'ın ayetlerine baktığımızda karşımıza nasıl bir peygamber çıkıyor? İşte daha zenginleştirilebilir ama vakit meselesi bu. İşte bütünüyle bir beşer ama fevkal beşer bir insan, kalbi insanlık için atan, insanlık sevgisiyle dolu, insanları Allah'ın sevgisine ulaştırmak için örnek olarak, üsve-i hasene olarak yaratılmış ve elinden tuttuğumuzda hedeflerimize bizi götürürken bizi asla ve kat'a yanlış hedeflere götürmeyecek olan, bize dünyanın ve ahiretin mutluluğunun anahtarlarını öğretecek olan bir insan, bir rehber, bir kılavuz görmüş oluyoruz ki bizi ona ümmet kılan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de nihayetsiz salat ve selam olsun diyelim.
Amin diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu akıcı, bu güzel sohbet için ben de doğrusu çok teşekkür ediyorum Sayın Cerrah. Hiç bölmedim çünkü çok tesanütlü, çok ihlaslı bir sohbet oldu benim açımdan. Ben en azından öyle hissettim kalbim. Allah razı olsun. Yapımda bize emeği geçen Gökhan Akkaya, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi ulaştırdı. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Peygamber sevgisiyle dolu kalalım inşallah.
İnşallah.
Hayata dokunan sözler.